Müzik Pazarı. Hazırlayan ve sunan İlke Boran ve Elif Damla Yavuz.
Merhaba sevgili Borusan Klasik dinleyicileri. Bir pazar günü daha öğleden sonra birlikteyiz. Her pazar olduğu gibi saat 15-16 saatleri arasında Borusan Klasik'te Müzik Pazarı programında birlikte olacağız. Ben İlke Boran.
Ben Elif Damla Yavuz.
Bugün son derece kıymetli bir konuğumuz var. Profesör Doktor Ali Ergur, sosyolog. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk, merhaba.
Kitap okumayı seven müzikseverler Ali Hoca'yı hem Porte'deki Hayalet ve Müzikli Aklın Defteri adlı kitaplarından hem Andante ve Yakın Zamanda Sanattan Yansımalar adlı internet sitesindeki yazılarından tanırır. Bizim gibi müzikologlar ve müzik üzerine çalışan sosyologlar özellikle eğitim süreçleri çok eskide kalmadıysa Ali Hoca'yı Galatasaray Üniversitesi, İTÜ, Mimar Sinan ve Anadolu Üniversitesi'ndeki müzik sosyolojisi derslerinden tanır. Özellikle konservatuar çıkışlı müzikoloji öğrencileri ve müzisyenler için Ali Hoca'nın dersleri ben öyle görürüm bir eşiktir. Beyninizde sosyolojik gözün açılmaya başladığı anlar Ali Hoca'nın derslerine denk gelir. Hatta açıklıkla itiraf etmek gerekir ki bu programın da fikri altyapısı Ali Hoca'nın derslerinden doğmuştur. O yüzden ben ayrıca size çok teşekkür ederim kabul ettiğiniz için.
Çok teşekkür ederim. Ama bu bir divan edebiyatı programı değil, değil mi? Mübalağa sanatı hakkında açıklama yapmıyoruz değil mi?
Hiç mübalağa değil.
Çok
gerçekten.
Teşekkür ederim.
Şimdi Ali Hocam hemen konuya gireyim.
Müziğin
toplum bilimsel boyutlarından tam olarak ne anlıyoruz? Ve müziği salt estetik bir olgu olmanın dışında bunun ötesine geçmek bize ne kazandırıyor?
Evet, bu birçok müzik severin sorduğu soru. Yani müziğe sosyolojiyle bakmak, toplum bilimle bakmak dediğimiz zaman bu bize ne kazandıracak diyor. Hatta Porte'deki Hayalet'in ilk basımında, sonra da oldu gerçi, bir çok eski bir dostumun hikayesini yazmıştım. O sırada Brahms 4. senfoni, 3. senfoni bir şey dinliyordu. Ben o sırada tesadüfen feminist müzikoloji metinleri keşfetmişim. Bunu büyük bir iştahla ona anlatıyorum. Dinledi. Evet ama böyle bir müziğin yanında bunların ne önemi var dedi. Şimdi kuşkusuz kendince klasik müzik sever, iyi dinleyici olarak kendini tanımlayan bir insandı ve birçok dinleyici, hatta müziğin icracısı, üstelik sadece klasik müzik için değil, bu birçok müzik türü için de geçerli, kendini o salt icranın ya da sizin de dediğiniz gibi estetik olgunun büyüsüne kaptırmayı tercih ediyor. Bu kötü bir şey mi? Hayır. Ama şunu bilmemiz yararlı olur bir müziği dinlerken diye düşünüyorum. Ya da bazıları en azından bu sorgulamayı yapabilir. Müzik aslında tek bir sanatçının, bestecinin, ozanın icat ettiği, tarihin tesadüflerine bağlı olarak ve kendi özel dehasına bağlı olarak, yeteneğine bağlı olarak ürettiği bir olgu değil. Onun kuşkusuz payı var. Şimdi bu sözlerin hemen ardından ben radyoların başında, olur mu efendim Beethoven'ın dehasını ne yapacağız, Mozart'ı nereye koyacağız diyenler olacaktır. Kuşkusuz bu insanların bireysel dehaları, özel yetenekleri çok önemli. Ama bir, müzik kendi tarihsel bağlamının ürünü, yani içinde oluştuğu sosyoekonomik koşulların bir sonucu olarak bir yansıması, bir temsili, bir simgesi olarak çıkıyor. İki, o deha dediğiniz kendini, o özel yeteneğini ifade edebilen insanların ortaya çıkma koşullarını da aslında bu toplumsal tarihsel olaylar belirliyor. O bağlam belirliyor. Yani bir Mozart'ın Mozart olabilmesi için 18. yüzyılın ikinci yarısında yaşaması gerekiyordu belki. Hı hı. Yani o Fransız devrimine giden aydınlanmacı fikriyatın dallanıp budaklandığı, bir dünyada yeni fikirlere, yeniliklere aç olunan bir dünyada, insanlık ülküsüne inanılan bir dünyada yaşamak gerekiyordu. Her şeyden öte yeniliği, farklılığı, yeni fikirleri önemseyen, buna değer veren bir dünyada yaşamak gerekiyordu. Bu insanlar onun ürünü. Neden bir Mozart ya da benzeri bir besteci bir 300 yıl önce, 400-500 yıl önce çıkamadı? Muhakkak o dönemlerde de çok yetenekli besteciler vardı. Ama aynı estetik olguları, aynı üretimleri o çağlarda üretemedi besteciler. Onun yerine daha geleneksel kalıpları tekrar ederek bir üretim yapmaya çalıştılar.
Peki bu noktada mesela bir bestecinin hep konuşulur tarihe bakıldığı zaman. Efendim kendi çağında anlaşılamamıştı. Çok örnek var böyle.
Evet.
Sonradan bunu nasıl çözümlüyoruz? Neden böyle bir durum var ortada?
Kabaca tabii her sanat akımı ve sanatçı özellikle kendine özgü koşulları içeriyor. Ama ben genel sanat tarihine baktığımızda, özelde konumuz müzik olduğu için müziğe bakalım. Müzik tarihine baktığımızda iki tür besteci görüyorum. Birisi kendi çağının duyarlılığını, estetik bağlamını çok iyi kavrayıp bunu iyi kodlayan ve bunu iyi yansıtan, yani beklentilere en uygun eserleri ortaya koyabilen, uygun zamanda uygun estetik koşulları yakalayabilen besteci. Bu iyi bir besteci. Bu belki Salieri'dir. Bir de Mozart var. O da çağının gereklerini yerine getiren ama aynı zamanda gelmekte olanı da sezen. Bu nedir? Nüve halinde, henüz doğuş halindeki toplumsal eğilimleri de hissedebilen besteci. Bunları da risk alarak belli ölçüde, bunun altını çiziyorum, belli ölçüde müziğine yansıtan. Belli ölçüde ne demek? Yine aslında o risk alan besteci de, bu ikinci tip hisseden, öngören, geleceği hisseden besteci de aslında yine kendi çağının ürünü. Yine mümkünlerin içinde bunu yapabilen bir besteci. Aynı şeyi 20. yüzyıl bestecileri için de düşünebiliriz. Yani çok daha avantgard deneysel çalışmalar yapabilenler o deneysel çalışmaları yapmanın mümkün olduğu bir çağda yaşadılar.
Evet, şimdi zaten hemen o aklıma geldi. 20. yüzyılda ya da modern çağda diyelim.
Evet.
Doğruysa kavram. Bu riski çok daha fazla alan bir takım besteciler görüyoruz.
Evet.
Yani modern müzikte bu risk çok daha fazla alınabiliyor. Ya da böyle bir dünya olduğu için mi?
Dünya değiştiği için, toplumsal koşullar değiştiği için çok daha fazla, örneğin demokrasi bir değer haline geldi 20. yüzyıl içinde. Başlarında baskıcı rejimler gördük, dünya savaşları gördük ama aynı zamanda 20. yüzyıl demokrasinin yükselişinin, yaygınlaşmasının bir serüvenidir, sahnesidir. Sonuç olarak müzik de bu bağlamın bir parçası. Çoğulculuğu, farklılığı, hiyerarşileri mümkün olduğu kadar bertaraf eden bir mantığı devreye soktu. Dolayısıyla 12 ton müziğinden başlayıp çok çeşitli denemelere kadar uzanan geniş bir spektrum içinde müzikal arayışlar gördük. Hele bugüne geldiğimizde bu küresel etkileşim düzeni içerisinde artık birbirinden farklı estetik unsurlar bir arada yaşayabiliyorlar. Yani 1980'lere kadar ya da 60-70'lere kadar diyelim, her dönemin bir üslubu vardı diyebiliriz. Ama bugün artık bir çoğulculuk içerisinde yaşıyoruz.
Türkiye'ye geçeceğiz buradan ama evet, isterseniz bir müzik arası verelim. Cemal Reşit Rey'den 12 Anadolu Türküsü'nden daha doğrusu. Soprano Ece İdil, piyano Seher Tanrıyar, Sarı Zeybe'yi dinliyoruz. Oh,
Cemal Reşit Rey'in Sarı Zeybek adlı eserini dinledik. Soprano Ece İdil ve piyano da Seher Tanrıyar seslendirdiler. Bugünkü konuğumuz Ali Ergur. Ali Ergur'la sohbetimize devam ediyoruz. Hocam şimdi Türkiye'ye gelelim. 20. yüzyılda çok fazla konuşulan modernleşme, müzikte modernleşme çok fazla tartışılıyor. Türkiye'deki evet. müzikteki modernleşme çok fazla tartışılıyor. Türkiye'deki modernleşme sürecini nasıl görüyoruz sosyolojik açıdan baktığımız zaman?
Benim görüşüm var, bir de hakim görüş var. Dolayısıyla ben çok hakim görüşü basma kalıp bazı ön kabullerle yola çıkılan bir bakış açısı ya da birkaç bakış açısı var. Bunları çok fazla paylaşmadığımı belirtmek isterim. Dolayısıyla modern ve modernleşme kavramlarının kendisine dönmek gerekiyor. Burada bir sosyoloji dersi verecek değilim ama çok kısaca ben bu kavramlara tarihsel ve kültürel anlamda mutlak anlamlar atfedilmesini doğru bulmuyorum. Bu modern dediğimiz şey ya da modernleşme dediğimiz bunun hareketi sosyolojik bir olgu. Sosyal bir olgu daha doğrusu sosyolojik olarak anlaşılabilir. Ne demek bu? Hayatın tarım toplumundakinin tersine, ilerlemeye, yenileşmeye açık hale geldiği, dolayısıyla yeni fikirlerin, sorgulamanın, hipotetik düşünmenin, yani dogmatik olmayan düşünmenin temel olduğu, bunun içinde rasyonel düşünülen, standartlara ihtiyaç duyulan ve her şeyden önemlisi seküler düşünülen bir zihniyet dünyası olduğunu düşünüyorum. Modern kültür dediğimiz şey bu. Bunu neden belirttim? Çünkü modern kavramına mutlak anlamlar atfediyoruz. Belli görüntülere örneğin modern diyoruz. Giyime modern diyoruz, binaya modern diyoruz. Hem böyle çok kısıtlı alanlara hapsediyoruz modern kavramını, hem de belli yerlerde, belli olgularda sabitliyoruz. Dolayısıyla biz de Türkiye'de modernleşme olgusunu tartışırken bu tür sabitlemelerden yola çıktık. Mesela batılılaşma olarak kabul ettik. Dolayısıyla batılılaşmayı beğenen taraftarı oldu, beğenmeyen karşıtı oldu ve meseleye bilimselden ziyade duygusal bir şekilde bakmaya başladık. O yüzden de modernleşme aslında bütün bu duygusal ya da ideolojik tepkilerin dışında bana sorarsanız sosyolojik olarak anlaşılmalı. Yani nerede sekülerleşme, rasyonelleşme, standartlaşma gibi eğilimler varsa, sorgulayıcı bir bilgi rejimini ortaya koyan yeni bir ve bireyi, bunu da söylemem gerekir, bireyi ön plana alan, bireyin özgürlüğünü, bireysel düşünüşünü ön plana alan bir zihniyet dünyası varsa buna modern diyebiliriz. Bu mutlaka Batı Avrupa'da 16. 17. artık nereden başlatırsanız ucunu, ticaretin egemen üretim ilişkisi biçimi olmasıyla birlikte hakim olmaya başlayan kültür dünyası olmak zorunda değil. 20. yüzyıl bize bunu da öğretti. Farklı modernlik biçimleri var. Farklı modernleşme deneyimleri var. Dolayısıyla Türkiye'ye gelirsek, Türkiye'nin de kendisine göre bir modernleşme serüveni var. Yanlışları, doğruları, düşüp kalkmaları, ileri geri hareketleri muhakkak. Eğer bir şeyi ideal olarak, hele ideolojik olarak ortaya koyarsanız mutlaka bir şeyler ileri, geri, yanlış, doğru olarak görünecektir size. Bu süreç bana sorarsanız bir Osmanlı İmparatorluğu'nun siyasi olarak gerileyip kültürel olarak kendisini değiştirme ihtiyacını hissettiği noktada başlar. Yani aşağı yukarı 18. yüzyıl başlarında başlar. Modernleşme sadece kurumsal modernleşme değildir. Yani kurumların, mühendishanelerin vesairelerin kurulması değildir. Aynı zamanda bir şehir hayatının ortaya çıkması, imparatorluğun büyük ticaret şehirlerinin Selanik gibi, Şam gibi, İzmir gibi, İstanbul tabii başta olan buralarda bir dünyaya yavaş yavaş açılan bütün o gerilemeye, siyasi gerilemeye karşın yeni bir hareketli bir yaşam var. Böyle olunca da bütün modernlik serüvenlerinde olduğu gibi hayat karmaşıklaştıkça, çünkü ticaret geldiği zaman hayatı karmaşıklaştırır, ilişkileri karmaşıklaştırır. Böyle olduğu zaman hayatı yaşamanın ve anlamanın araçları basitleşir. Dolayısıyla şimdi konumuz değil belki, burada girmeyeceğiz ama biz bunu makam müziğinin örneğin modernleşmesinde görüyoruz. Çünkü biz Türkiye'de müzikte modernleşme deyince sadece Batı Avrupa kökenli müziğin Türkiye'ye ithali gibi algılıyoruz bunu. Efendim opera geldi, sadece sarayda dinlendi, zaten o çok elitist bir projeydi falan diye. Bunlar çok basma kalıp laflardır. Asıl modernleşmeyi geleneksel diyebileceğimiz, kökleri tarihsel olan müziğe bakarak anlayabiliriz. Nitekim orada da çok önemli yapısal değişmeler var. Bu programın konusu bu olmadığı için bu ayrıntıya girmiyorum ama burası çok önemli. Sadece opera, balenin vesairenin gelmesi değil. Onlar dünyada da büyük kitle sanatları olmadı hiçbir zaman.
Doğru.
Dolayısıyla yanlış yerden bakmamak lazım. Sadece sarayda söz konusu olacak ya da seçkinlerin nezdinde revaç görecek olan sanatlar vardır. Ama bunların daha popüler versiyonları da vardır. Türkiye, yani Osmanlı topraklarında özellikle 19. yüzyıl boyunca hep bunu yaşadık. Herkes opera dinlemedi. Ama daha hafif, daha kolay dinlenebilir ama eski, ağır, dinlemesi zor olmaya başlayan daha sonraki kuşaklar için müzik biçimlerini de terk etmeye ya da o pratiklerin yanında başka popüler bir biçim de oluşturmaya başladı. Türkiye'de müzikte modernleşmeyi sadece Batı Avrupa'dan bazı biçimlerin ithal edilmiş olmasına bağlamıyorum. Hatta bunu çok marjinal, küçük bir kısmı olarak görüyorum meselenin. Asıl değişme algılamada, zihniyette ve geleneksel müziklerde popülerleşme, standartlaşma, rasyonelleşme gibi modernin en temel özelliklerini gördüğümüz alanlar. Bunun en uç noktasında Batı Avrupa müziğini olduğu gibi dinleyebilen bir kitlenin ortaya çıkması da var. Ama sadece bu değil.
Bir de şu aklıma geliyor. Özellikle Türkiye'deki yani müziğin modernleşmesi üzerine çok fazla tartışılıyor.
Evet.
Ama aslında bu bütün sanatlar için bir ortada bir sorunsal olması lazım. Yani sadece müziğe özgü bir sorunsal yok burada. Plastik sanatlara baktığımızda da 20. yüzyıl Cumhuriyet dönemi Türkiye'sinde bir dönüşüm oldu. Ama orada nasıl bir tartışma
var? Şöyle bir fark olduğu kanısındayım ben. Diğer sanatların, özellikle plastik ya da görsel sanatların çok geçmişe uzanan bir kökü yok. Geleneksel sanatlar var. Yani minyatürdü, tesipti falan. Onlar Ebru gibi yine görsel sanatlar var ama bildiğimiz anlamda yani Batı Avrupa'dan bize gelen resim, heykel gibi sanatların 20. yüzyılda ya da 19. yüzyıl sonunda başladığını görüyoruz. Müzik öyle değil ama. Müziğin bir sürekliliği var. O geleneksel müzikten Batı esinli müziğe geçiş ya da onların kesişimleri kırmızı çizgilerle belirtilebilecek şekilde değil. Bir evrim var orada. İç içe geçişler, bazen zıtlıklar var, bazen çatışmalar var ama birbirinden etkilenen bir yapı da var. Görsel sanatlarda bunu görmüyoruz. Orada geleneksel sanatlar var. Onlar varlıklarını devam ettiriyor. Hala bugün de devam ettiriyorlar. Ama resmin, heykelin kültürel olarak da bir suretin yasak olmasının getirdiği başka bir sorun da var orada. O neredeyse 20. yüzyılda başlamış bir çizgidir diyebiliriz. O yüzden müziği takip edersek geriye doğru, bu modernleşme sürecinin aşağı yukarı tamamını kaplayan bir hat izleyebiliriz. Ama birkaç hat var. O doğru hattı izlemek gerekiyor bu modernleşme meselesini görebilmek için. Siz sadece operayı, baleyi, senfoni orkestrası konserini kıstas alırsanız elbette o hem daha geç başlamıştır hem çok kısıtlı çevrelerde kalmıştır. Ama modern müzikte modernleşme sadece bu değil. Çok kısa ne olduğundan bahsedeyim. Yani makam müziğinde mesela makam sayılarının, kullanılan makam sayılarının azalması. Gitgide 20. yüzyıla doğru makamların tampere sistemde, yani örneğin piyanoda çalınabilecek şekilde yorumlanması. Örneğin rast makamının sol majörle aşağı yukarı eşdeğer kabul edilebilmesi. Birkaç yüzyıl önce rast öyle değildi. Dolayısıyla böyle bir çeşit tesviye etkisi var. Ya da usullerin büyük usullerden küçük usullere, yani kolay akılda kalır, tekrar edilebilir, Yani popüler kültürün temel niteliği olan özellikleri. Bunun gibi başka özellikler de var. Bu konuya girmeyelim ama bu hattı takip etmek lazım. Sadece opera sarayda vardı. Saray çevreleri buna rağbet ediyordu. Onun dışında da bütün ahali yüzyıllardır hiç değişmeyen, iyi kurulmuş bir kültür dünyasında yaşıyordu demek de başka bir hayal diye düşünüyorum. Böyle bir şey yoktu. Bu etkileşimler var. Özellikle büyük şehir ortamında. Ha, kırsal alan çok farklı. O ayrı tartışma konusu.
O halde bir müzik arası daha verelim ve arkasından özellikle halk malzemesinin klasik müzikte, çağdaş klasik Türk müziğinde kullanımı üzerine konuşalım. Kamuran Gündemir, Aksak Tartılar üzerinde 10 etüdün birincisini çalacak. Bu çok özel bir kayıt.
Adnan Saygun.
Çünkü Saygun'un, evet, 1964 yılında bestelediği bir etüt. Dinleyeceğiniz kayıt 2 Mayıs 1968 tarihli ve ilk seslendiriliş kaydı. Ankara Devlet Konservatuarı salonunda Kamuran Gündemir çalıyor.
Ahmet Adnan Saygun'un Aksak Tartılar üzerine 10 etüdünden bir numaralı etüdü dinledik. Kamuran Gündemir seslendirdi. Kamuran Gündemir'in 2 Mayıs 1968 tarihli kaydı. Eserin premierini yaptığı kayıt.
Ali Hoca ile Ali Ergur'la sohbetimize devam ediyoruz ve tam Türkiye'ye girmek üzereydik. Hem Cemal Reşit'ten 12 Anadolu Türküsü'nden Sarı Zeybe'yi dinledik hem de Saygun'un Aksak Tartılar üzerine 10 etüdünden birincisini dinledik. Genel olarak Cumhuriyet dönemiyle ilgili, bu halk malzemesinin kullanımıyla ilgili neler söyleyebiliriz? Toplum bilimsel olarak bunun bir karşılığı okuması, bizim müzik düşündüğümüzün dışında okuması nedir?
Evet. Birçok nedeni var. Zannedildiği gibi tek bir nedeni yok bunun. Bir kere bu dönem dünyada da folklorist hareketin, halk müziklerinin önem kazandığı ya da milli müziklerin önem kazandığı bir dönem. Bunun altında da daha felsefi ve sosyolojik nedenler var. Milli kültür kavramının geliştiğini görüyoruz. Burada milli devletlerin ortaya çıkmasıyla milli kültür kavramının geliştiğini görüyoruz. Biz de bunun temsilcisi büyük ölçüde Ziya Gökalp olacaktır. Ziya Gökalp bu kültürle medeniyeti birbirinden ayıran bir yaklaşım getirecek. Bu da yeni cumhuriyet için çok uygun bir şey. Çünkü kültürün bir topluma has kısmı olduğunu, yani o hars diyor buna. Dolayısıyla ona özgü olan bir boyut olduğunu kültürün, ama medeniyetin evrensel olduğunu, nötr olduğunu, dolayısıyla taşınabilir olduğunu iddia ediyor. Yani bu uzun yıllar Türkiye'de teknolojisini alalım ama ahlakını almayalım, biraz karikatürleştirerek söylüyorum. Ya da Avrupa'ya gittiğimiz zaman adamlar neler yapmışlar deyip, ama nedense o neler yapmışlar dediklerimizin hepsi ahlaksızdır, biliyorsunuz.
Evet.
Bu böyle bir ayrım yapılabileceğine dair bir varsayım. Ama bu Ziya Gökalp'in uydurduğu, kendi kendine bulduğu bir şey değil. Dönemin ruhu böyle. Örneğin sosyolojinin kurucularından Max Weber'in kardeşi vardır, Alfred Weber. Onun böyle bir yaklaşımı var. Medeniyetle kültürü ayırabiliriz diyor. Şimdi buralardan gelen bir milli kültür oluşturma anlayışı var.
19. yüzyılda da Osmanlı toplumunda da çok ciddi bir karşılığı var değil
tabii
mi? Yani Cumhuriyet dönemiyle sınırlamak pek
tabii,
mümkün
tabii,
değil.
Tabii tabii. Bu Cumhuriyet'le başlayan bir süreç değil zaten. Öncesinde bu milli devletlerin parçalanmanın, bizatihi Osmanlı Devleti eski tip bir devlet olduğu için, yani tarım imparatorluğu, tarım ve askerlik etkinliği üzerine kurulu, çok etnili, çok parçalı, çok kültürlü bir yapı. Bunun artık 19. yüzyılda Fransız devriminden sonra, aydınlanma rüzgarından sonra ayakta kalabilmesi mümkün değil. Bizim tarih anlatılarımızda biliyorsunuz kötü padişahlar geldiği için o imparatorluk çöktü diye anlatılır, daha böyle muhafazakar yorumlarda. Oysa bu bir ekonomik mesele, sosyoekonomik mesele. Bu tür imparatorluklar, Çarlık Rusyası da biraz benzer, Avusturya Macaristan böyle, yani Birinci Dünya Savaşı'nın kaybedenleri aslında, kaybetmeye tarihsel olarak zaten mahkumdular. Neden? Çünkü milli devletler ortaya çıkıyordu. Milli devlet demek sadece ideolojik, felsefi bir inşa değil, aynı zamanda ekonomik bir birim demek. Kapitalizmin işleyebileceği optimum bir büyüklük demek. Dolayısıyla bu milli devletler ortaya çıkarken bir milli kültür anlayışı ortaya çıktı. Kendi kültürümüzü oluşturalım, kendi kaynaklarımızdan beslenelim ve Ziya Gökalp'in o hars dediği, yani başka hiçbir topluma benzemezlik, biriciklik, bunu oluşturan kaynaklara inelim fikri vardı. Bu egemen olmaya baş. Nereden bulacağız bunu? En eski gidebileceğimiz yer bizatihi halkın kendisi. Halkın önemli bir kısmı köylü olduğu için, tarımla uğraştığı için kırsal alanın müziği bir çeşit kaynak olarak görüldü. Bu dünyada da böyleydi birçok yerde. Türkiye'ye de bunun sirayet etmesi kaçınılmaz. Ama ben bir başka nedeni daha olduğunu düşünüyorum bunun. Cumhuriyet rejimini, daha doğrusu cumhuriyeti kuranlar artık büyük şehirlerdeki aydınlar değildi. Onlar Birinci Dünya Savaşı'nda büyük ölçüde kırıldılar. Çok yorgundular. Anadolu yaptı. Anadolu halkı da çok yorgundu ama işte büyük mücadelelerle cumhuriyeti kurdu. Dolayısıyla orada bir galip gelenin kültürü de var. Yani bir başka mesele var. Ha, bunu ideolojik nedenlere de bağlayanlar var. Çok haksız değiller. Osmanlı Devleti'nin resmi diyebileceğimiz müziği, eğer makam müziği ise, onunla bir kopuş sağlamak. Bu da var. Bu da en önemlisi. Ama benim en önemsediğim, en temel neden başka. O da tamamen ekonomik bir neden. Üretim biçimiyle ilgili bir neden. 1920'lerde, 30'larda yeni bir müzik sentezi yapılacaksa, bunun köklerini ancak içinde yaşanılan sosyoekonomik koşullara uygun yapabilirdik. Yani 1920'lerin Türkiye'si %80, belki daha fazla oranda köylü bir toplumdu. Kırsal alanda yaşıyor ve tarımla uğraşıyordu. Hem de küçük toprak sahipliğine dayalı bir tarım. Sonuç olarak bütün bunlar bir araya geldiği zaman bir folklorist bir eğilimin ortaya çıkması kaçınılmazdı. Yani sadece bu yeni rejimin yöneticilerinin durup dururken karar verdikleri bir olgu değil. Kuşkusuz bunun içinde ideolojik boyutlar var ama işin ekonomisini, çağın özelliklerini de dikkate almak gerekiyor. Bütün bunlarla birlikte düşündüğüm zaman bir öyle halk müziğine yöneliş var tabii.
Yani aslında bir hem dönemin ruhu zaten ortada, evet, olan bir Balkanlar'da da görüyoruz, işte daha 19. yüzyılda da görüyoruz. Kendi kültürünün değerlerini ortaya çıkartmak müzikte ve sanatta arttı. Yani halkın zaten daha ön planda olan meselesi. Hepsinin bir birleşimi, evet, sonucu aslında.
Evet, evet. Biz genellikle tek nedenli açıklamaları seviyoruz. Şu şundan oldu demek. İşte yeni cumhuriyet kendi ideolojik bağlamını oluşturmaya çalışırken geçmişinden kopmak istedi. Makam müziğini tamamen reddetti. Onun yerine halk müziğini koydu demek. Çok cazip bir açıklama. Doğruluk payı da var. Ama bütün olguyu bu açıklamıyor bana sorarsanız. Bütün bu etkenlerin etkileşimi içerisinde düşünmek lazım.
Şimdi bir müzik arası daha verelim. Yakın zamanda kaybettiğimiz İlhan Baran'ın bir eserini dinleyeceğiz. Üç Soyut Dans adlı yapıtından aslında üç bölümden oluşuyor. Üç danstan oluşuyor. İki dansı birinci bölüm Aksak ve üçüncü bölüm Oron'u dinleyeceğiz. Piyanist Yeşim Gökalp seslendiriyor.
Thank you.
İlhan Baran'ın Üç Soyut Dans adlı yapıtından birinci bölüm Aksak ve üçüncü bölüm Horon'u dinledik. Yeşim Gökalp piyanoda seslendirdi. Sohbetimize Profesör Doktor Ali Ergur'la devam ediyoruz.
Peki biraz detaya girsek. Türk beşlerinin her birini belli ana akımlara yerleştirmeye çalışsak. Saygun'u bu halk müziği malzemesi kullanması ve sonraki eserlerinde başka yönlere gitmesi açısından nereye koyarız? Akses'i nereye koyarız? Cemal Reşit farklı bir ses, farklı koşullarla çevrili bir ses. Aslında bu beşler dediğimiz grupta bir bütün değil. Problemin evet, bir kısmı da buradan evet, kaynaklanıyor evet. Muhtemelen.
Bu bir yakıştırma biliyorsunuz. Rus beşlerinden mülhem. Bizim de bir beşlerimiz olsun diye biraz iyi niyetli bir hevesle konmuş bir ad.
Fransa'da da bir altı var.
Altılar var. Evet. Lesis,
o da bir moda aslında.
O da bir moda. Evet. Böyle bir grup olarak görmek lazım. Çok ayrıntısına girmeyeyim ama mesela Rus beşlerinin arasında ciddi entelektüel alışveriş de var. Tabii bu insanlar tanışıyorlardı. Belli bilmiyorum ne kadar dostlukları vardı. Alışverişleri vardı ama konservatuvarların, müzik kurumlarının bugünkü en azından eski ve belli başlı kurumların yapılarından, iç ilişkilerinden, hala devam eden iç ilişkilerinden bu kurucuların aralarındaki husumetlerin, gerilimlerin bu kurumlara yansıdığını da görüyoruz. Dolayısıyla çok da o kadar bir entelektüel birlik içinde değiller. Tersine bunu Sayın Muammer Sun'la yıllar önce yaptığımız bir söyleşide o kendisi söylemişti. Her biri yeni Türk müziğinin kurucusu olmak istiyordu ve bunların yaşları da 20'li yaşlarda düşünün. Dolayısıyla ciddi bir iktidar meselesi de var orada. Ha ama bu insanların yaptıkları işler son derece saygın işlerdi de. Yani bu onların yaptıkları çalışmaların niteliğini etkilemez. Dolayısıyla ben beşler olduğu kanısında değil. Bunu geçmişte de bir yerde yazdım. Daha ziyade belki üç diyebiliriz desek. Saygun, Erkin, Akses daha bir Ankara konservatuvar grubu olarak düşünülebilir. Bunlar Türkiye'deki çağdaş müzik establishment'ının, müesses nizamının belki temellerini attılar. Cemal Reşit Rey ve Ferit Alnar biraz dışarılıklıdır bunlara oranla. Dışlanmışlardır da hatta. Bir tanesi İstanbullu olduğu için, nereye konacağı bilinemediği için. Çünkü Rey biliyorsunuz yani hangi rafa koyacağımızı bilemediğimiz bir insan. Fevkalade Osmanlı bir adam. Fevkalade Cumhuriyet'e bağlı bir adam. 10. yıl marşının bestecisi. Bunu da büyük bir onurla, zevkle yapıyor. Ama hal tavrından, kültüründen müziğine kadar bir imparatorluk müziği. Diğer yandan İstanbullu, İstanbul'un bütün kozmopolitliğini yansıtıyor müziğine. Diğer yandan bu kadar iyi bir besteci olmasına karşın popülerle o seçkin sanat arasında bir ayrım yapmayı da reddediyor. Kompleksiz bir şekilde operetler
ve çok eleştiriliyor üstelik şeyler. Popüler evet, tabii, bestelediği tabii, için topa tabii, tutuluyor neredeyse. Tabii.
Şimdi onu öyle ayrı koymak lazım. Alnar makam müziğinden geldiği için daha biyografik nedenleri de var. Daha farklı bir noktada konumlanıyor. Yani bu beşler meselesine ben çok katılmıyorum. Ama hepsinin ortak noktası bir zamanlar ya da kariyerlerinin belli dönemlerinde halk müziğinden beslenmiş olmalarıdır. Bunu diyebiliriz. Ama bu büyük bir ortaklık zemini değil bana sorarsanız. Hepsi dönemin ruhuna uygun olarak bunları denediler, devam ettirdiler. Bu özellikle 20'li 30'lu, kısmen 40'lı yıllarda gerekli olan, geçerli olan bir formüldü. Az önce anlattığım nedenlerden ötürü. Daha sonra her besteci farklı yönlere devam etti.
Aslında tabii Türk beşleri demek çok steril bir şey çıkartıyor ortaya. Birinci kuşak Türk bestecileri demek lazım. Çünkü aslında evet, sadece beş kişi de değildi bunlar. Böyle bir sürü
elbette
insan vardı. Hani beşlerden hep böyle öne çıkartılıyor. Diğerleri böyle ayrıksı bir halde. Halbuki yani birinci kuşak Türk bestecileri demek gerekiyor.
Daha doğru. Evet, daha doğru. Bunların hepsinin ortak noktası bana sorarsanız az önce bahsettiğimiz bu milli kültür politikasını belli ölçüde benimsemiş olmalarıydı. Ama bunun en sadık izleyicisi bana sorarsanız Adnan Saygun'dur. Ve Adnan Saygun'un kariyerine baktığımız zaman, müzik kariyerine, Cumhuriyet'in kuruluşundaki Ziya Gökalp'in fikriyatındaki milli kültür meselesine çok sadık kaldığını görürüz. Hem üretimi açısından, Cumhuriyet rejimine hizmet açısından, kulak iltihabıyla mücadele ederek öz soyu yazar falan, bütün böyle kendini altruist bir şekilde adayarak Cumhuriyet'e veren bir kişidir. Diğer yandan eserlerin niteliği açısından, üslupsal niteliği açısından. Ama o da 1940'larda değişen anlayışa uygun olarak kendisi belki fark etmeden kendi müziğinde bir dönüşüme doğru gidecektir. Nedir bu dönüşüm? 1930'ların sonlarına doğru başlayan başka bir eğilim var Türkiye'de. Bu milli kültür politikasının terk edilip evrensel kültür politikasına doğru bir politikaya doğru bir harekettir.
Oradaki ivme ne peki? Yani o politikanın ve atmosferin değişmesine neden olan nedir?
Dünya değişiyor bir kere. Yani kapitalizm değişiyor. Bu çok önemli. Milli devletler kurulmuş. Artık bu millilik vasıflarını aşırı vurgulamaya çok fazla ihtiyaçları yok. Bir de her şeyden önemlisi, henüz erken 40'lı yıllarda bundan bahsetmiyor. Yani 50'ler 60'lar daha çok bunun sahnesi olacak. Bir küreselleşme, küresel kültürün de başlangıcı diyebileceğimiz bir dünya çapında kültür alışverişlerinin başladığı dönemler bunlar. Dolayısıyla böyle bir evrensel kültüre doğru bir hareket var. Bunlar da kısmen ideolojik tercihler, politik tercihler olabilir ama bu dünyadaki genel akımın doğal olarak sürüklediği yerler. O yüzden de ben Yunus Emre'nin, Adnan Saygun'un Yunus Emre oratoryosunu bir kilometre taşı olarak görürüm. Çünkü her ne kadar halk müziğinden beslense de oradaki tema bir evrensel insanlık meselesidir. Evrensel insanlık barışıdır. Tabii bunu 1942'de tam savaşın en kötü günlerinde yazıldığında unutmayalım. Bununla yakından ilgili bir olgu. Bundan sonra zaten bu halk malzemesinin işlenme meselesi de değişecektir. Hemen o ilk kuşak Türk bestecilerinden sonra gelen ikinci kuşak, üçüncü kuşaklar bir anlamda Freud'un babayı öldürmek dediği şeyi yapacaklardır. Hemen tam zıt, hiç o müzikle ilgisi olmayan, son derece arayışçı, öncü, deneyici bir müziğe doğru yol açılacaktır.
Evet, şimdi son derece sürükleyici sohbetimizi bir şekilde devam ettireceğiz. Aslında bu programın sonuna geldik. En son bir Adnan Saygun'un Yunus Emre oratoryosundan bir parça daha dinleyeceğiz. Önümüzdeki program tekrar Profesör Doktor Ali Ergur'la sohbetimize devam edeceğiz.
Ahmet Adnan Saygun'un Yunus Emre oratoryosunun birinci bölümünün 4 numaralı aryasının "Sen Bunda Garip Mi Geldin" dinleyeceğiz. Bas Bülent Ataşoğlu, Hikmet Şimşek şefliğinde Ankara Devlet Opera ve Balesi, Koro ve Orkestrası seslendiriyor. Ahmet Adnan Saygun'un Yunus Emre Oratoryosu'ndan 1. bölüm No 4 Arya Sen Bunda Garip mi Geldin'i Bas Bülent Ateşoğlu, Hikmet Şimşek şefliğindeki Ankara Devlet Opera ve Balesi Koro ve Orkestrası eşliğinde seslendirdi.
Evet, müzik pazarının sonuna geldik bu hafta. Konuğumuz Profesör Doktor Ali Ergur'la çok sürükleyici bir sohbet. Sohbet de bitmedi. Önümüzdeki hafta devam edeceğiz. 1950'lerin Türkiye'sinden ve dünyasından ve modernleşmesinden bahsedeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz Ali
Rica
Hocam.
Rica ederim, büyük bir zevkti.
Haftaya inşallah görüşmek üzere aynı saatte.
Görüşmek üzere.
Müzik pazarında yeniden birlikte olmak dileğiyle ben İlke Boran.
Ben Elif Damla Yavuz.
Hoşçakalın.
Müzik Pazarı. İlke Boran ve Elif Damla Yavuz hazırladı ve sundu.